Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Ryzen 5 ailesini genel olarak tanıyacağız ve hemen ardından da Ryzen 5 1600X ve 1500X'in test sonuçlarına bakacağız. Performansını değerlendireceğiz. Önümüzde bir sistem kurulu çalışıyor ama sistem öncesinde aslında Ryzen 5'te neresi hedefleniyor? Ryzen 5 dediğimiz 7'den ne farklar var? Bunlar üstüne duralım Erdi.
Evet, Ryzen ailesi yani Zen mimarisini kullanan yeni nesil AMD işlemcileri biz bir süre önce Ryzen 7 serisinin piyasaya girmesiyle beraber tanımıştık. Onunla ilgili zaten 1800X modelinin incelemesini sitemizde paylaşmıştık. Ryzen 5 serisi Ryzen 7'nin altında geliyor. Yani AMD bu işlemci ailesiyle $300'ların altındaki fiyat bandını hedefliyor ve ağırlıklı olarak Intel tarafında da i5 serisi 7. nesil işlemcileri hedef alıyor kendisine. Burada tabii şimdi biz Ryzen 7 ile beraber Zen mimarisini görmüyoruz. Çünkü Zen mimarisi bütün karakteristik özelliklerini Ryzen 5 ailesinde de koruyor. Buradaki çünkü bazı detayların özellikle altını çizmek gerekiyor. Örneğin Intel tarafına bakıldığı zaman i7'lerde olan Hyper Threading yani mantıksal çekirdek sayısıyla beraber bakıldığı zaman 4'e 8 ya da 6'ya 12 diyelim mesela. Bu i5'lerde yoktu ama AMD tarafından Ryzen 5 ailesinde karşımıza çıkan özelliklerden bir tanesi. Yani Ryzen 7 serisinde gördüğümüz işte Precision Boost, XFR dediğimiz Extended Frequency Range özelliği ki tabii bunlar özellikle X versiyonları için geçerli olan detaylar. Tüm karakteristik mimari özellikleri, o yüksek bant genişliği sunan düşük gelişim süresiyle işte akıllı uygulama yönetimi, senin çalıştığın uygulamaları mantıksal olarak yapay sinir ağ konseptiyle takip eden ve ona bağlı olarak aynı uygulamada için zamanla performansını arttıran teknolojilerin tamamı Ryzen 5 ailesinde de var. Ama ne fark var? Ryzen 7 serisi işlemciler 8 çekirdekli modellerdi. Ryzen 5'e inildiği zamansa 6 ve 4 çekirdekli modeller olduğunu görmekteyiz. Zaten ilk etapta da 4 tane farklı modelimiz var. Bunlar 1600X, 1600, 1500X ve 1400 modelleri Mesut. Ve aslında özelliklerine bakıldığı zaman da büyük oranda çekirdek ve frekans farkı olduğunu söyleyebilirim. Tabii frekans tarafında da o XFR dediğimiz yani soğutma sistemine bağlı olarak işlemcinin Precision Boost ötesinde daha yüksek frekans seviyesine çıkma yeteneği de yine modelden modele göre değişiyor. Bazı modellerde 100 MHz artış yapıyor. Bazı örneğin hani standart olarak 3.6'da çalışıyor ve turbo ile 4'e çıkabiliyorsa XFR devreye girdiğinde bazı modellerde şu 4.1 oluyor, bazılarında 4.2 olabiliyor ve bir de eklememiz gereken bir unsur daha var. Bazı işlemcilerden soğutucu da çıkıyor. Örneğin Ryzen 5 serisi için konuşmak gerekirse eğer 1600 ve 1500X modellerinde var. Red Spire adı verilen bir işlemci veriyor AMD. AMD'nin ürün gamına bakıldığı zaman Ryzen için 3 tane farklı işlemci var. Raid Max. Bu soğutucuyu AMD doğrudan son kullanıcıya satmıyor. Yani bizim gidip dışarıdan almamız mümkün değil. Herhangi bir işlemci de gelmiyor. Sadece sistem üreticileri kullanabiliyorlar. Ve Raid Spire var. Raid Spire da şu anda bir örneği sistemimize takılı. Aynı soğutucu, aynı isim altında Ryzen 7 ailesinde 1700 modelinde de veriyorlar ama 1700 serisinde de var. Ancak onda RGB ışıklandırma da var. Evet. Bunda RGB ışıklandırma yok Mesut.
Şimdi genel olarak işlemcilerin hızlarına ve teknik özelliklerine şöyle bir göz gezdirecek olursak dediğin gibi 6 çekirdekli ve 4 çekirdekli işlemci modelleri görüyoruz. Burada 1600X modelinin 1800X modeliyle aynı frekans saat hızlarını paylaştığını görmekteyiz.
Evet, 3.6'ya 3.6 GHz bas frekans var, 4 GHz turbo frekansı var bakıldığı zaman. Yine 95 wattlık TDP'ye sahip. Yani çekirdek sayısı azaldığı için AMD o tarafta enerji verimliliği konusunda bu modeli özellikle optimize etmemiş gibi görünüyor. Optimizasyondan kastım şu, muhtemelen orada daha yüksek belki overclock başarımı için kullanıcılara daha fazla termal bütçe sağlamış da olabilirler. Bu açıdan bakıldığı zaman frekans aynı ama çekirdek sayısı farklı olmasına rağmen TDP değerinin aynı olduğunu görmekteyiz. İşte 1600 modeli var. Yine 6 çekirdek 12 izlek. Onda da 3.2'ye 3.6 GHz frekanslarımız var. 1500'de artık çekirdek 4'e düşüyor. Frekansımız 3.5'a 3.7 GHz. 1400 modelinde ise yine 4 çekirdek var 8 izlek. 3.2'ye 3.4 GHz Mesut. Tabii dediğim gibi XFR devreye girdiği zaman örneğin mesela 1500X için 3.7 GHz 3.9 GHz'e kadar eğer kullandığımız soğutucu iyi ise kendisini hızlandırabiliyor.
Şimdi dedik ya Ryzen serisinde 7 ile 5 arasında aslında hız ve çekirdek farkı haricinde silikon seviyesinde bir farklılık yok. Yani bütün oradaki gelişmiş özellikleri yine 5 serisinde görebiliyoruz. Soket de aynen devam ediyor. Yani Ryzen 7 taktığınız bir sokete Ryzen 5 işlemcileri takabileceksiniz. Aynı şekilde 5 taktığınız sokete de daha sonrasında upgrade etmek isterse kullanıcılar 7 serisi bir işlemciyle takıp devam edebilecekler. Karşımızda bir anakart var. İstersen bundan da biraz bahsedelim.
Evet, şimdi soketliymiş ya Mesut. Ryzen 7 serisi AMD'nin en yüksek performanslı işlemcilerini barındırıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde hatta belki 16 çekirdek, 32 izlek desteği sunan modelleri de göreceğiz ama onların soketi farklı olacak. Çünkü onlar sunucu işlemcilerinden son kullanıcıya devşirilen modeller olacak. Bunun dışında AMD'nin halihazırdaki en hızlı işlemcisi 1800X, en hızlı işlemcisi Ryzen 7 serisi. Soket AM4 platformunu kullanıyorlar ve biz o dönemde o işlemcileri X370 chipsetini kullanan anakartlarla gördük ve test ettik. Ryzen 5 serisi yine soket AMD4. Ryzen 3 serisi ki o da yılın ikinci yarısına gelecek, o da yine soket AMD4. Yani modeller değişiyor diye sokette bir değişim yok. Burada Intel konsepti gibi düşünebiliriz. Ama tabii farklı fiyat performans dengeleri için AMD'nin farklı chipsetler geliştirdiğini görmekteyiz. X370 evet, AMD'nin en fazla özellik sunduğu yoğunluğu seti ama hem üretim süreci hem de maliyeti yüksek olduğu için onu AMD diyor ki en hızlı işlemci alan muhtemelen bütçeden kırpmaz evet. Anakartta da en iyisini almayı tercih eder. Ne farkı var? Crossfire ve SLI'ye destek verebilen bir chipset X370. Sistemin ne gibi bileşenlere sahip olduğu burada çok önemli çünkü şimdi mesela X370'e bakıldığı zaman o da eğer iki tane ekran kartı çalıştırmak istersek bu AMD Crossfire olabilir. Yani RX 480 Crossfire yapabilirsin ya da Nvidia tarafında 1060 SLI yapabilirsin mesela. Bakıldığı zaman o da mesela Intel platformundaki karşılığı gibi 16:16 yapamıyor. 8:8 yapabiliyor. Evet. Bu önemli detaylardan bir tanesi de pratikte, teoride görünen fark pratiğe o kadar yansımıyor. Yani bant genişliği belki orada hat sayısı yarı yarıya azaldı diye performans yarı yarıya kaybolmuyor ama üst seviye entusiast sınıfa bir donanım dediğiniz zaman biliyorsunuz. Gönül istiyor ki 16'ya 16, hatta evet. Teknolojinin izin veriyorsa 32-32 olsun. B350 yenildiği zamansa orada işler biraz değişiyor. Tek bir ekran kartını tam performansa çalıştırabiliyoruz. Yani PCI Express 3.0.16x olarak çalışabiliyor. Ama ikinci ekran kartını tapmak istersek burada PCI Express tarafındaki hat sayısındaki darlanmadan dolayı 8'e 4 yapabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Maalesef SLI çalıştıramıyoruz. Bunun aslında iki nedeni var. Teknik nedeni şu, SLI'da Nvidia'nın minimum sistem gereksinimi 8:8 istiyor. 8:4 de evet ikinci ekran kartı fizik işlemleri için kullanılabiliyor ama görüntü renderlama tarafında çalışmıyor.
Evet, fiziksinde pek bir anlamı olmuyor.
Pek bir anlamı olmuyor size. Zaten aynen. İkinci tabii kriter ise SLI için hani teknik olarak imkan verdiğini farz ediyorum. Bu sefer de SLI için gerekli olan lisans bedelleri devreye giriyor. Dedik ya burada fiyat performans dengeleri biraz daha fazla. Tüm bunları alt alta getirdiğimiz zaman işte eğer tek bir ekran kartı kullanacaksak bazı firmalar B350 ile de X370'e çok yakın böyle zengin I/O özellikleri verebiliyorlar. Belki B350 tercih etmekte fayda var. Eğer iki anakart arasında işte $100-$150 fiyat farkı varsa ama iki ekran kartı kullanacağım ya da ben 480'in ikincisini de alırım ileride crossfire yaparım diyorsanız şimdiden X370'e adapte olmakta fayda var. Çünkü iki ekran kartı taktıktan sonra İleride fiyatları ucuzlar ve PCI Express tabanlı bir SSD takmak istersek işte orada başka bir darboğaz devreye giriyor. İşte bu tür darboğazları yakalamamak adına doğru planlamayı yapıp uygun chipseti tercih etmek lazım.
Şimdi karşımızdaki anakart MSI'nin Tomahawk B350'si ve genel olarak tasarımına baktığımızda yine MSI'nin üst titizlikle çalıştığını görüyoruz. Hani fiyat performans odaklı bir anakart olmasına rağmen yine renkler, işte soğutucular kullanıcıların, özellikle oyun severlerin hoşuna gidecek şekilde tasarlanmış.
Şimdi çok ilginç bir detay söz konusu tabii. Hani burada siyasi gündem atıfta bulmuş gibi olacağım ama Tomahawk isminin son günlerde biraz gündemde de çok fazla duyuyoruz. Anakartın geneline bakıldığı zaman Mesut, evet MSI gerçekten artık zaten MSI'de şöyle bir durum söz konusu. Farklı segmentlerdeki ürünleri de böyle oyun tutkununa, performans tutkununa cezbedecek tasarım ögeleriyle bir araya getirmeyi başaran bir firma olduğunu görmekteyiz. Bu tabii ki AMD Ryzen ailesinde MSI'nin fiyat performans sınıfında ön plana çıkarmak istedi ama orta sınıftaki üst modellerinden bir tanesi. Hem tasarım olarak güzel, işte kendi özel ışıklandırma sistemine sahip olduğunu görmekteyiz. Yani şeffaf bir kasamız varsa ışık sistemi çalıştığı zaman hiç fena görünmüyor. Hem de sahip olduğu soğutucu da evet sonucunda chipsetler artık eskisi gibi aktif görevde değil. Daha ziyade I/O kontrolünden sorumlular ama genel olarak hem termal karakteristiği hem bağlanabilirlik özellikleri orta sınıftaki fiyat performans sistemleri için gayet yeterli olan. BIOS'una baktığımız zaman da yine grafik BIOS var. UEFI BIOS adını verdiğimiz. Orada da pek çok işlevi birkaç fare tıklamasıyla yerine getirebileceğimiz çok karmaşık olmayan güzel bir arayüzü var. Genel olarak benim beğendiğim bir model oldu açıkçası.
Belleklerimiz özel. AMD'nin Ryzen işlemcileri için optimize edilmiş G-Skill'in Flare serisi bellekleri. 8-8-16 GB'lık bellek kiti takılı.
Evet, bu bellek kiti bize Tayvan'dan özel geldi Mesut. Ryzen testlerinde bundan sonra kullanabilirim diye. Çünkü Ryzen ailesindeki bellek kontrolcüsünün doğrudan doğruya bellek erişimiyle ilgili biraz optimizasyon ihtiyacı var. Bu noktada da kalite kontrol testlerinden geçmiş, uyumluluğu %100 olarak ispatlanmış bellekler şu aşamada Ryzen platformuna geçmek isteyenler için büyük önem arz ediyor. Burada G-Skill'in Flare X serisi belleklerin bizde 3200 MHz'e kadar çıkabilen ve her modül 8 GB olan çift modülden oluşan ve 16 GB'lık toplam kapasite hacim sunabilen bir kiti var. Hem soğutma performansı iyi hem de hem frekans hem de erişim süresi olarak oynayabilmek mümkün üzerinde. Tabii ki burada bellekle beraber kullandığımız işlemcinin modeli ve anakartında bazı karakteristikleri en yüksek frekansa çıkıp çıkmama noktasında bazen daha bazı yaratabiliyor ama hani bugün bir Ryzen sistem toplayacak olsam muhtemelen tercihimi G-Skill Flare X'in yanında yapabilirim. Özellikle Ryzen tarafına çok yoğun efor sarf ettiklerini şahsen de biliyorum. Ama her halükarda başka marka almak isteyenler de eğer Ryzen sistem kuracaklarsa Ryzen optimize olup olmadığına mutlaka dikkat etsinler. Zaten pek çok marka kutunun üzerine de yazmaya başladı. Gerçekten önemli bir konu. Çünkü frekanslar değiştikçe performanslarda da hareketlilik olabiliyor.
Ekran kartı olaraksa Gigabyte'ın GTX 1080'ini kullandık. 1070 de olabilirdi aslına bakarsanız. Çünkü 1080 ve 1070 şu anda bana sorarsanız eğer bir oyuncu sistemi için en ideal fiyat performans kartı oldular. Bazı arkadaşlar fiyat performans deyince şaşırıyorlar. Ya 1800 liraya fiyat performans mı olur diye, ama fiyat performansını anlamı arkadaşlar, verdiğiniz fiyattan daha fazla performans alabiliyorsanız, yani verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar
ya
alabiliyorsanız.
Son kuruşuna kadar hakkını verebiliyorsunuz. Evet. Bazen hani fazla.
Biz ona fiyat performans diyoruz. Şu anda bana sorarsanız düşen fiyatlarıyla beraber 1070 ve 1080 her oyuncunun kasasına girebilecek hale geldiler ki bugün normal bir cep telefonuna baktığınızda yeni model 3500-3600'den başladığını görüyoruz. Yani şu anda oyuncu sistemleri çok daha uygun fiyatla satıyorlar ülkemizde. Bunun değerini bilmek lazım.
Yani örneğin 480'le kıyaslayacak olursak AMD tarafında 1100 lira fiyatı var eğer son rakamları hafızam beni yanıltmıyorsa. Bakıldığı zaman işte 160 fiyat farkı var ama toplamda hani kararlı, daha doğru bir tercih olabilir. Eğer sisteminizde de gerçekten iyi bileşenler varsa, çünkü bugün 1080 artık hani 4K konusunda o tarafa eğer adım atacaksak evet 1080 Ti'ye
giriş değil ama
giriş kartı ya da girişim bir çıtır üstü işte gibi düşünülebilir. Ki iki tanesini aldığın zamansa 1080 Ti ile aynı paraya denk geliyor aşağı yukarı Türkiye koşullarında ve hangice daha yüksek performans veriyor.
Güç kaynağımız ise minicik bir şey. Yani küçük kutu gibi Corsair'in SF600'ü, zaten incelemesine de sitemizden ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok minik, kompakt ve çoğu zaman bu sistemi çalıştırırken de masa üstünde fanını döndürmeyerek bizi şaşırtan bir güç kaynağı.
Bak bu arada
mini sistemler için düzenlenmiş.
Evet, şimdi bu arada şeyi de söylemek lazım. AMD tarafında da mini ITX ve mikro ITX sistemler de yaygınlaşacak gibi görünüyor Ryzen tarafında. Özellikle mini ITX dediğimiz, yani şu ana kartın yarısı boyunda komple sistem düşünüldüğünde arkadaşlar, ki henüz her ne kadar AMD tarafında tüm Ryzen işlemcileri için geçerli bu şu anki, entegre grafik yok. Ayrıca ekran kartı kullanmak zorundayız. Orada da işte anakartlar için AMD'nin X300 ve A300 adını taşıyan chipsetleri var. X serisini ve A serisini yansıtıyor ama daha mini ITX anakartlar için optimize edilmiş. Biraz bazı özellikleri kırpılmış ama o küçük kasada termal sorun yaşamadan, enerji verimliliği konusunda handikap olmadan kullanılabilecek sistemler için geliştirilmiş olması dilerim.
Evet, genel olarak test sistemini tanıdık. Ryzen 5 hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi dilerseniz merak ettiğimiz kısma, performans değerlerine geçelim. Evet, ilk olarak Cintiq testlerle başlıyoruz. Cinebench aslında işlemcileri test ederken gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Özellikle profesyonel olarak bilgisayarında tasarım yapanlar Cinebench skorunu çok fazla önemsiyorlar. Şunu söyleyebiliriz, çok çekirdek söz konusu olduğunda bu işlemci, hani bırak Core i5'leri, Core i7'de de bazı abileriyle kapışır hale geliyor erdi.
Evet, zaten AMD'nin mimari seviyede en çok vurguladığı noktalardan biz çok çekirdek performansı. Cinebench gerçekten o tarafta bizim en büyük aracımız ve performansı muazzam. Hani 1080 çok çekirdekte zaten Intel tarafına göre çok çok daha iyi performans sergileyebiliyor ve Intel tarafını bir tarafa bırakıyorum. 1800X'e rekabetçi olabilen performans görüyoruz 1600X'ten bakıldığında. 1500X'in de çok aşağı kalır, yanı yok açıkçası bence Mesut.
Öyle gerçekten. Yani zaten Cintiq test tabloları da yavaş yavaş akmaya başladı. İzleyenlerimiz de görüyorlar. İşlemci muazzam performans veriyor.
Yok evet, gerçekten açıkçası ben de hani özellikle bazı testlerde en azından farklı şeyler görebiliriz diye düşünmüyor değildim ama ortaya çıkan tablo gerçekten çok pozitif. Hani AMD'nin şu ana kadar ortaya koyduğu işlemcilere bakıldığı zaman şu tabloları zaten izleyiciler de görüyor. 1600X sanırım en tatlı işlemci olmuş gibi geldi bana.
Ya ben de onu söyleyecektim aslında. 1800X ile karşılaştırırsak eğer 1800X'ten çok çok daha başarılı, hedefini tam tutturmuş, rakiplerini de kesinlikle ezen bir işlemci olmuş. Yani şimdi 1800X'e geldiğinde işte fiyat avantajı var. Geride kalması şöyle iyi, böyle kötü falan konuşuyorsun. Evet, fiyat avantajı çok yüksekti onun. Hı. Ama bu işlemcinin hem gerçekten fiyatı uygun. Yani tamam, karşılaştırıldığında 7600K'dan bir $900 falan pahalı. Öyle çok da arada bir fark yok.
Aynen.
Ama hem fiyatı uygun alabileceğin bir işlemci, Core i5 sınıfında bir işlemci satın alıyorsun. Core i7 sınıfındaki işlemcilerle yarışmaya başlıyorsun.
Evet, özellikle dediğim gibi yani uygulamanın türü değiştikçe, mesela video prosesörlüysen sen eğer muazzam performans veriyorsun. Evet. Orada bir sıkıntı yok.
O zaman Core i5'den kalmıyor, Core i7 kategorisine
tabii
direkt.
Gerçekten o açıdan çok kıymetli, çünkü $250 altına yerleşen bir işlemci Ryzen 7 1800X 6900K'yı hedef alan bir işlemciydi ve $500 civarında fiyatlandı. Evet. Merkezi uymuyordu ama burada
hem anakart hem işlemci alıyorsun bak, evet, işlemci fiyatını.
Aynen öyle. Çok ortaya güzel bir tablo çıkıyor. Dilersen oyun tarafına geçelim. Evet. Çünkü oyun tarafı en çok tartışılan konu ve oradaki performansa bakalım.
Şimdi oyunlara geçtiğimizde tabii ki Full HD ve 4K testlerimiz var.
Evet.
1080'le görebildiğiniz hani grafik ayarlarında testleri gerçekleştirdik. Bu işlemci yine söylüyorum 1800X'ten daha başarılıydı.
Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Çok çok daha rekabetçi ve Intel tarafına bakıldığı zannediyorsun. i5-7600 serisinin oyunların çok büyük bir kısmında kafa kafaya gelen,
evet,
geride ise birkaç kare saniye farklı ki yüzdeye vurduğumuz zaman %2-3'ü belki geçmeyecek ya da %5'i geçmeyecek farklar bunlar ve bazı oyunlarda daha iyi olduğunu görebiliyoruz, evet, Mesut. Tabii AMD'nin hep bir iddiası var. Ryzen tam performansını göstermesi için oyunların tam optimize olması gerektiği. Örneğin Age of Singularity'de mesela optimizasyonda %20-30'a yakın performans kazanımı olduğunu gördük. Öyle bir potansiyelde bir miktar da olsa ileride olabileceğini düşünürsek eğer çok çok daha iyi şeyleri de görebiliriz bence.
Evet, sevindirici güzel görüntüler bunlar. Yani test değerlerine baktığında izleyenlerimiz de eminim ki büyük oranda tatmin olmuşlardır. İşlemciyi gerçekten çok sevdim. Hız aşıtma kısmından biraz bahsedelim istersen. Hı-hı. Elimizdeki sistemde işlemci 4 GHz'e kadar getirebildik 1600X'i ve yanındaki belleklerde 3200 MHz'de rahatlıkla çalışabildiler. G2'li zaten hani Ryzen işte uyumlu file vesaire yazarak orada sadece bir etiket, aynen, basmamış. Belli ki anakartta işlemciyle olabildiğince uyumlu halde çalışır halde bir bellek kiti sunmuş bizlere.
Gayet iyi. Tabii burada overclock dediğimiz için soğutucunun performansı da önem arz edebilir. Şu an stres testi çalışıyor Mesut. Termal kamerayla bakıldığı zaman da aslında zaten kutu içerisinden çıkan bir soğutucu olarak özellikle 1500X alacaklar için gayet mantıklı, ses konusunda çok rahatsızlık vermiş. Şu an uzay montaj kullanıyoruz.
Evet.
Buna rağmen yük altındayken bizi çok fazla rahatsız etmedi. Kişiden kişiye göre değişebilir ama bence yeterli performans gibi. İstersen tüm tablo verdikten sonra bir White Lens ile bir canlı oyun oynayalım.
Evet, o öyle gerçekten.
Çünkü bazı o takipçiler için ekran kartı yük altındayken işlemci ne kadar yoğun kullanıyor onu merak edebilirler. Onu da bakalım.
Ya White Lens işlemciye gerçekten bazı bölgelerde özellikle çok fazla yüklenen bir oyun. Hı hı. Eğer bölge genişse, karmaşıklaşıyorsa şehir çok daha fazla işlemciye ihtiyaç duyduğunu görebiliyorsun. Zaten eğer işlemcinin kullanım oranlarına bakarlarsa %80'e vurduğunu kim yerlerde görebilirler net bir şekilde. Ama bu oyunun da altından bence rahatlıkla kalktığını söyleyebilirim. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamadan işlemci limitlerindeyken oyun oynamaya devam edebiliyorsun.
Ki oyun testlerini yaparken aslında sistemle bayağı oyun oynama vakti de geçirdik. Diğer pek çok oyunda genelde işlemci kullanım oranı %50, en kötü durumda %60'ı geçmiyor. White Lens'in kendisine nasıl bir durum var ama onda da yine %80 çok kötü bir senaryo değil. Onu
White Lens'in benchmark'ına baktığımızda ise aslında şu anda benchmark'ı da izliyorlar. Benchmark'ta farklı bir durum söz konusu. Yani orada %80 işlemci kullanımını görmüyorsun genelde. Hı-hı. Bu arada ultra ayarlarda görüyorsunuz.
1080p ultra ayarlar.
Evet. 1080p ultra ayarlarda görüyorsunuz şu anda oyunu. Grand Theft Auto'ya geçtiğimizde ise daha parlak bir durum söz konusu.
Çok çok daha parlak bir durum. Aslında pek çok oyunda olan tablonun, evet, benzerini burada görüyoruz. Yani
White Lens'e özel bir durum söz konusu.
Özel bir durum. Belki onun için bir optimizasyon paketi
olabilir,
çıkar. Orada
evet.
AMD'nin tabii geliştiricilerle bir Nvidia kıvamında yakınlık kurması şart gibi görünüyor. Çünkü mimarinin kendisinde bazı detayları var ve motorun o detayları kullanabiliyor. Ondan randıman elde etmesi gerekiyor. Ama 1080p gibi ekran kartıyla beraber arkadaşlar işlemciler, ki şu an 1600X'ten bahsediyoruz, 1500X'te 3 aşağı 5 yukarı benzer tabloyu sunuyor. Herhangi bir daha bazı olma durumu söz konusu değil.
Evet, son olarak yorumlarımıza geçecek olursak eğer arkadaşlar, hani tamam 1800X, 1700X, o serideki 1800'ler falan AMD için çok iyi bir çıkış işlemciliğiydi. Ryzen 7 serisi de gerçekten şu anda yine fiyat performans olarak en tercih edilmiş sistemler arasında yerini alıyor. Ama orada bir sürü soru işareti oluştu kafalarda. Yok Full HD'deki oyun performansı dendi. İşte yok performans kısmında 4 kanal bellek mi, 2 kanal bellek mi falan bir sürü şey konuşulurken Ryzen 5'te bence kafalarda soru işareti yaratacak hiçbir durum yok. 1600X çok çok başarılı bir işlemci olmuş ve benim kesinlikle yeni sistem kuracak arkadaşlara fiyat performans oranı yüksek bir sistem istiyorlarsa eğer kafadan önereceğim bir sistem. Bu sistemin en güzel tarafı derdi. Alıyorsun bu anakartı. İleride paran çoğaldı. Biraz daha çekirdeğin fazla olsun. Başka bir şey mi takayım dedin. Şak diye takıp devam ediyorsun.
Ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle fiyat performans oranı çok yüksek işlemciler olmuşlar. Hem profesyonellere hizmet edebilecek hem de oyun konusunda i5 jenerasyonundan. Tabii i5'in de kendi içerisinde overclock kabiliyetleri, evet, vardır yoktur, onları çok ayrı bir konu. Eğer elinizde işlemci varsa kendiniz onu kurcalayıp değerleri kıyaslayabilirsiniz belki ama fiyat performans konusunda bugün benim yatırım yapacağım platform olmuş.
Benim
özellikle
de gerçekten
Ryzen 7 ile kıyasladığımızda sonuçlar çok vaatkar görünüyor. Ryzen 3'leri daha hiç görmedik bile. Onlarla beraber daha giriş seviyesinde performansın arttığını göreceğiz. Muhtemelen Zen mimarisi şu ana kadar bize en güzel ürün olarak Ryzen 5, 1600X ve 1500X. Bu arada bütçeniz yetmiyorsa ki arada geldi bir 50-60 dolarlık fiyat farkı var. Ryzen 5 ayrısı 1500X de alınabilir.
Evet.
O da çok yakın değerler sunabiliyor.
Tablolar diğerini koruyordu zaten. Çok net bir şekilde gördüğünüz
ama Ryzen 5 bizden tam notu, geçer puanı almayı başlarsak evet. Güzel olmuş.
Hani Ryzen 7'de dediğim gibi bazı şeyleri acaba dedik. Bunda ya, hiçbir şey demiyorsun. Yüksek
demiyorsun şimdi. Evet. Tamam hani Core 6900K ve 7700K'yı dediler. Şimdi burada 250 dolarlardan bahsediyoruz. Benim burada sevindirici bulduğum şeylerden birisi bir sonraki bu baskıyla bir sonraki jenerasyon Intel i5'lerde de muhtemelen biraz daha fazlasını göreceğiz gibi. Yoksa Zen 2 ile beraber zaten
hiç Core i5 satamayabilirler yani. Olabilir. Aynen. Öyle bir durum söz konusu olabilir.
Çünkü anakart tarafındaki maliyetler de daha iyimser bu noktada.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Ryzen 5 serisine şöyle bir detaylı bakış attık arkadaşlar. Umarım inceleme sizleri tatmin etmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.